Ayrım 20.
Durdu ve beyaz gömlekli adama işaret etti. Winston başının arkasına kocaman bir aletin dayandığını hissetti. O'Brien yatağın yanına oturmuştu. Yüzü Winston'ınkiyle aynı yükseklikteydi. Winston'ın başının gerisinde duran beyaz gömlekli adama 3000 dedi. Hafif bir ıslaklık bırakan iki küçük yastığı Winston'ın şakaklarına yerleştirdiler. Winston ürperdi. Yeni bir acı gelmek üzereydi. O'Brien cesaret verici bir hareketle onun kolunu tuttu. Bu kez canın yanmayacak dedi. Gözlerimin içine bak. O anda korkunç bir patlama ya da ona benzer bir şey oldu. Ses çıkıp çıkmadığını hatırlamıyordu ama gözleri kör edici bir ışıkla dolmuştu. Winston yaralanmamış ama kötü bir biçimde sersemlemişti. Patlama olduğu zaman sırt üstü yattığı halde sanki onun etkisiyle devrilmiş gibiydi. Korkunç patlama onu yerle bir etmiş gibiydi. Başının içinde bir şeyler olmuştu. Işığın etkisi geçip de gözleri yeniden görmeye başlayınca kim olduğunu, nerede bulunduğunu hatırlamış, karşısındaki yüzü tanımıştı. Ama yine de beyninden bir parça koparılmış gibi bir taraflarında bir boşluk vardı. Uzun sürmez dedi. Gözlerime bak. Okyanusya kiminle savaşıyor? Winston düşündü. Okyanusya'nın ne olduğunu ve kendisinin bir okyanusyalı olduğunu biliyordu. Avrasya ve Doğu Asya'yı da hatırlıyor ama kimin kiminle savaştığını bilmiyordu. Aslında bir savaş olup olmadığından bile emin değildi. Hatırlamıyorum. Okyanusya Doğu Asya ile savaşıyor. Senin ömrünün başlangıcından, partinin başlangıcından, tarihin başlangıcından bu yana savaş kesintisiz sürüyor. Bunu hatırlıyor musun? Evet. 11 yıl önce yurtlarını sattıkları için idamlarına karar verilen 3 adam hakkında bir efsane yaratmıştın. Onların suçsuz olduklarını kanıtlayan bir kağıt parçası gördüğünü sandın. Aslında böyle bir kağıt parçası yok. Onu sen kafanda yarattın ve buna inandın. Onu ilk kez ne zaman yarattığını hatırlıyor musun? Evet. Şimdi elimin parmaklarını kaldırıyorum. 5 parmağımı görüyorsun değil mi? Evet. O'Brien parmaklarından birini içeri aldı. Şimdi 5 parmak var. 5 parmağımı görüyor musun? Evet. Ve gerçekten gördü. Bir an için. Sonra her şey eski haline döndü. Eski korkuları, şaşkınlıkları geri geldi. Ne kadar uzunlukta olduğunu bilmiyordu. Belki 30 saniye kadar sürmüştü. Ama apaçık görmüştü işte. O'Brien'in sözleri somut gerçek olmuştu. Eğer gerekirse 2 kere 2 5 edebilirdi. O'Brien elini indirmeden önce bu görüntü kayboldu. Hayatının bir başka kesitinde cap canlı bir deneyim olarak hatırlayacağı bu olay belleğinde iyice yer etti. Görüyorsun işte, demek olabiliyormuş, dedi O'Brien. O'Brien hoşnut bir havayla ayağa kalktı. Winston solundaki beyaz gömlekli adamın bir ampul kırarak şırıngasını doldurduğunu gördü. O'Brien yüzünde bir gülümsemeyle Winston'a döndü. Eski davranışıyla gözlüklerini yerleştirdi. Günlüğüne seni anlayan ve konuşabileceğin bir insan olduğum sürece düşman ya da dost olmamın önemli olmadığını yazmıştın. Hatırlıyor musun? Haklıydın. Seninle konuşmak hoşuma gidiyor. Düşünce yapın ilgimi çekiyor. Bana benimkini hatırlatıyor. Yalnız bir fark var. Seninkinin deli olması. Sorgulama bitmeden önce bana birkaç soru sorabilirsin istersen eğer. İstediğin her soruyu mu? İstediğini. Winston'ın gözlerinin kadranda olduğunu gördü. Kapatıldı. İlk sorun ne? Julia'ya ne yaptığınız? Diye sordu Winston. O'Brien yeniden gülümsedi. Seni sattı Winston. Hemen. Bu kadar çabuk tarafımıza geçen bir insan seyrek görülür. Onu görsen tanıyamazsın. Bütün başkaldırıcılığı, bütün çılgınlığı, kirli düşünceleri ondan sökülüp alındı. Yetkin bir dönüştürme işlemiydi. Kitaplara geçecek kadar. Ona işkence ettiniz mi? O'Brien bunu yanıtlamadı. Başka soru? Diye sordu. Büyük birader diye bir şey var mı? Elbette ki var. Parti var. Büyük birader partinin bütünüdür. O da benim var olduğum gibi mi var? Sen yoksun, dedi O'Brien. Yine umutsuzluk çöktü üzerine. Ona kendisinin var olmadığını tartışmalar sonucu kanıtlayabilirdi. Ama bunlar sözcük oyunlarıydı. Sen yoksun tümcesi, içinde mantıksal bir saçmalık yatmıyor muydu zaten? Ama bunu söylemesinin bir yararı yoktu. Yanıtsız bırakılan çıkmaz tartışmalarda O'Brien'in kendisini alt edeceği düşüncesiyle sarsıldı. Yorgun bir sesle, ben var olduğumu sanıyorum, dedi. Kimliğimin bilincindeyim, doğdum ve öleceğim. Kollarım ve bacaklarım var. Uzayda belli bir yer kaplıyorum. Bir başkası aynı anda benim kapladığım yerde bulunamaz. Bu anlamda büyük birader var mıdır? Önemli bir şey değil bu. Büyük birader vardır. Büyük birader ölecek mi? Elbette ki hayır. Nasıl ölebilir? Başka soru. Kardeşlik diye bir şey var mı? Bunu Winston hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Seninle işimiz bittiği zaman seni serbest bırakmayı uygun görsek ve 90 yaşına kadar yaşasan bu sorunun yanıtını yine öğrenemeyeceksin. Yaşadığın sürece bu senin için bir sır olarak kalacak. Winston suskun uzanıyordu. Göğsü biraz hızla inip kalkmaya başlamıştı. İlk düşündüğü soruyu henüz sormamıştı. Sorması gerekiyordu ama dili dönmüyor gibiydi. O'Brien'in yüzünde eğlendiğini gösterir bir anlatım vardı. Gözlükleri bile alaycı bir pırıltıyla yanmaktaydı. Birden Winston ne soracağımı biliyor diye düşündü ve düşüncesi sözcüklere döküldü. 101 nolu odada ne var? O'Brien'in yüzündeki anlatım değişmedi. Kuru bir sesle karşılık verdi. 101 nolu odada ne olduğunu biliyorsun Winston. Herkes 101 nolu odada ne olduğunu bilir. Parmağıyla beyaz gömlekli adama işaret etti. Belli ki sorgulama son bulmuştu. Winston'ın koluna bir iğne girdi. Hemen anında uykuya daldı. 3. Yeniden oluşumunda 3 aşama var, dedi O'Brien. Öğrenme, anlama ve kabullenme. Şu anda 2. aşamadasın. Winston her zamanki gibi sırt üstü yatıyordu. Ama kendisini tutan kayışlar gevşetilmişti. Hala yatağa bağlı olmasına karşın dizlerini ve başını sağa sola oynatabiliyor, kollarını dirseğinden itibaren kaldırabiliyordu. Kadran eskisi kadar ürkütücü değildi. Eğer akıllıca davranırsa bunun verdiği acılardan kurtulabiliyordu. Çünkü O'Brien kolu ancak aptalca bir şey söylediği zaman çekiyordu. Bazen kadranı kullanmadıkları sorgulamalar da oluyordu. Kaç sorgulamadan geçmişti hatırlamıyordu. Tüm işlem sonu gelmez bir biçimde sürmekteydi. Belki haftalar geçmişti. Sorgulamalar sırasındaki süreler bazen birkaç gün, bazen iki saat oluyordu. Uzandığın yerde Sevgi Bakanlığı'nın senin için neden bu kadar sıkıntıya girdiğini merak etmişsindir. Hatta bunu daha önce bana sormuştun. Serbest olduğun zaman da seni şaşkınlığa düşüren aynı sorundu. İçinde yaşadığın toplumun işleyişini anlıyor ama bunun derinindeki güdüleri kavrayamıyorsun. Günlüğüne nasıl olduğunu anlıyorum ama niçin olduğunu anlamıyorum diye yazdığını hatırlıyor musun? İşte bunun içini sorgulamaya başladığın zaman aklını yitirmeye başlamıştın. Goldstein'in kitabını ya da en azından bazı bölümlerini okudun. Kitap sana bilmediğin bir şey öğretti mi? Winston, kitabı okudunuz mu? Diye sordu. Onu ben yazdım. Doğrusunu söylemek gerekirse yazılmasında katkım oldu. Hiçbir kitap bireysel olarak yazılmaz bilirsin. Yazılanlar doğru mu? Betimlemeler doğru. Gizli bilgi birikimi, bunun el altından yayılması, bir proleter başkaldırısı, partinin devrilmesi gibi öne sürdüğü çözümler saçma. Bunları önereceği önceden belli. Hepsi saçma. Proleterler asla baş kaldırmayacaklar. Ne 1000 yıl ne de 1 milyon yıl sonra. Yapamazlar. Sana nedenini söylemem gerekmez. Çünkü biliyorsun. Eğer aklına kanlı çatışmalar falan geliyorsa sil at kafandan. Partiyi devirmenin hiçbir yolu yoktur. Partinin egemenliği sonsuza dek var olacaktır. Bunu kafana iyice yerleştir. Yatağın yanına yaklaştı. Sonsuza dek diye yineledi. Şimdi yeniden nasıl ve niçin sorusuna dönelim. Partinin gücünü nasıl koruduğunu iyi biliyorsun. Şimdi bana niçin iktidarı elimizden bırakmadığımızı söyle. Güdülerimiz nedir? Neden güçlü olmayı istiyoruz? Winston konuşmuyordu. O'Brien, haydi konuş diye ekledi. Ama Winston bir süre daha konuşmadı. Her yanını yorgunluk sarmıştı. O'Brien'in yüzüne coşkunun delice pırıltıları yerleşmişti. Winston onun ne söyleyeceğini biliyordu. Parti gücü kendisi için değil, çoğunluk için istiyordu. Çünkü insanlar özgürlüğün kendilerine yaramadığı, gerçeklerle yüz yüze gelemeyen, yönetilmek isteyen, kendilerinden güçlüler tarafından her an kandırılmaya hazır, güçsüz yaratıklardır. İnsanoğlu için seçim, mutluluk ve özgürlük arasındadır. Büyük çoğunluk için gerekli olan mutluluktur. Parti, güçsüzlerin sonsuz koruyucusudur. İyiye kavuşmak için kötülük yapan, başkalarını mutlu etmek için kendisini harcayan bir sınıftır. Winston, işin korkunç yanı, O'Brien bunları inanarak söyleyecek diye düşündü. Yüzünden okunuyordu bu. O'Brien her şeyi biliyordu. Dünyanın gerçekte nasıl olduğunu, insanoğlunun yaşadığı kötü koşulları, partinin onları o koşullarda tutmak için söylediği yalanları, giriştiği barbarlıkları çok iyi biliyordu. Her şeyi öğrenmiş, tartmış ve amacın her şeyi haklı gösterdiği sonucuna varmıştı. Winston, senden daha zeki olan, senin söylediklerini dinleyip gene kendi bildiğini okuyan bir deliye karşı ne yapabilirsin diye düşündü. Bizleri kendi iyiliğimiz için yönetiyorsunuz, dedi zayıf bir sesle. İnsanların kendilerini yönetemeyeceklerine inanıyorsunuz. Ve bunun için acı bir çığlık attı. Bedenini bir acı dalgası kaplamıştı. O'Brien ibreyi 35'e çıkarmıştı. Saçmalama Winston, aptalca bu sözlerin. Daha iyi bir yanıt verebilirdin. Kolu geri çekti ve konuşmasını sürdürdü. Şimdi sana sorumun yanıtını söyleyeceğim. Parti yalnızca kendisi için güç ister. Bizi ilgilendiren başkalarının iyiliği değil, yalnız ve yalnız iktidardır. Servet, lüks, uzun ömür ya da mutluluk değil, yalnızca iktidardır. Geçmişteki tüm oligarşilerden farklıyız. Çünkü biz ne yaptığımızı biliyoruz. Tüm diğerleri, bize benzeyenler bile ikiyüzlü ve korkaktılar. Alman Nazileri ve Rus komünistleri kullandıkları yöntemlerle bize çok yaklaşmışlardı. Ama hiçbir zaman kendi dürtülerini tanıyabilecek kadar cesaret gösteremediler. Yönetime istekleri dışında sınırlı bir süre için geldiklerine ve kısa bir süre sonra tüm insanların eşit ve özgür oldukları bir cenneti kurabileceklerine inanıyorlardı. Biz böyle değiliz. Kimse yönetimi onu bırakmak için geçmez. İktidar araç değil, amaçtır. Kimse bir devrime bekçilik etmek için diktatörlük kurmaz. Devrim diktatörlüğü kurmak için yapılır. Baskı kurmanın amacı baskı kurmaktır. İşkencenin amacı işkencedir. İktidarın amacı iktidardır. Şimdi beni anlamaya başladın mı? Winston, daha önceleri de olduğu gibi O'Brien'in yüzünün yorgunluğundan etkilenmişti. Güçlü, etli ve acımasız bir yüzdü. Winston, zeka ve tutku dolu bu yüzün karşısında kendisini güçsüz hissediyordu. Ama yorgundu bu yüz. Gözlerinin altında torbalar oluşmuştu. Yanakları sarkmıştı. O'Brien yıpranmış yüzünü daha da yaklaştırarak üzerine eğildi. ''Yüzümün yorgun ve yaşlı olduğunu düşünüyorsun.'' dedi. ''Güçlü olmaktan söz ederken kendi bedenimin çürümesini bile önleyemediğimi düşünüyorsun Winston. İnsanın yalnızca bir hücre olduğunu anlayabiliyor musun? Hücrenin yorgun olması, organizmanın dinç olması demektir. Tırnaklarını kestiğin zaman ölüyor musun?'' Yataktan uzaklaşarak elleri cebinde yeniden dolaşmaya başladı. ''Bizler iktidarın rahipleriyiz.'' dedi. ''Tanrı iktidardır.'' Ama senin için iktidar henüz bir sözcükten başka bir şey değil. Onun için bunun ne demek olduğunu öğrenme zamanın geldi. Önce gücün kolektif olduğunu anlamalısın. Birey, bireyselliğine son verdiği zaman güce kavuşabilir. Partinin sloganını biliyorsun. Özgürlük, köleliktir. Bunun tersi hiç aklına geldi mi? Kölelik, özgürlüktür. Yalnız ve özgür olan insan her zaman yenilir. Çünkü insan... Baştan bir yenilgi olan ölüme boyun eğmiştir. Ama özgürlüğünü bir yana bıraktığı, partiye kayıtsız şartsız boyun eğdiği, onunla bütünleştiği zaman sonsuzlaşır. Anlaman gereken ikinci bir nokta şudur. İktidar, insanlara hükmetmektir. Bedenlerine ve özellikle kafalarına. Maddeye, senin deyiminle dışsal gerçeğe egemen olmak önemli değildir. Zaten şu anda madde üzerindeki egemenliğimiz mutlak. Bir an için Winston ibreyi önemsemedi. Oturmak için ileri doğru atıldı ama bedenine acı çektirmekten başka bir işe yaramadı bu hareketi. Maddeye nasıl egemen olabilirsiniz diye bağırdı. Ne iklim koşullarını ne de yer çekimi yasalarını denetleyebilirsiniz. Sonra hastalıklar, acı ve ölüm var. O'Brien onu elinin bir hareketiyle susturdu. Maddeye egemeniz çünkü aklı denetliyoruz. Gerçek insan kafasının içindedir. Adım adım öğreneceksin Winston. Yapamayacağımız şey yoktur. Görülmezlik, havaya yükselme olayı, her şey. İstesem yerden bir sabun köpüğü gibi havalanabilirim. Doğa hakkındaki bu son 19. yüzyıl düşüncelerini bırakmalısın. Doğa yasalarını biz yaparız. Hayır, yapamazsınız. Bu gezegenin bile yöneticileri değilsiniz. Peki Avrasya ve Doğu Asya, onlar ne oluyor? Henüz onları bile ele geçiremediniz. Bu önemli değil. Bize uygun olduğu zaman onları ele geçireceğiz. Geçirmesek bile ne fark eder ki? Onlarla bağlantıyı kesebiliriz. Dünya okyanusyadır. Ama dünya bir toz zerresidir ancak. ve insanlar küçücüktürler, güçsüzdürler. İnsanoğlu ne zamandır dünya üzerinde yaşıyor? Milyonlarca yıl boyunca yeryüzü bomboştu. Saçma. Dünya bizimle aynı yaştadır. Daha yaşlı nasıl olabilir? İnsan bilincinden önce hiçbir şey yoktu ortada. Ama kayalar hayvanların, mamut, mastrodonlar ve adı duyulmamış bir yığın hayvanın kemikleriyle dolu. Sen bu kemikleri gördün mü Winston? Elbette ki hayır. Onları 19. yüzyıl biyologları uydurmuşlardı. İnsandan önce bir şey yoktu. İnsandan sonra eğer onun sonu gelirse bir şey var olmayacak. İnsan dışında hiçbir şey yoktur. Ama bizim dışımızdaki evren ne olacak? Yıldızlara bakın. Bazıları 1 milyon ışık yılı uzaktalar. Bizim ulaşamayacağımız uzaklıkta duruyorlar. O'Brien kayıtsızlıkla, yıldızlar da neymiş? Dedi. Birkaç kilometre ötedeki ateş parçacıkları. İstersek onlara ulaşabiliriz ya da onları ortadan kaldırabiliriz. Evrenin merkezi dünyadır. Güneş ve yıldızlar onun çevresinde dönerler. Winston konuşmak için davrandı ama bu kez bir şey söyleyemedi. O'Brien bir karşı çıkışa yanıtlarmış gibi konuşmaya başladı. Bazı durumlarda bu elbette doğru değildir. Okyanusa açıldığımızda ya da bir güneş tutulmasını önceden saptadığımızda dünyanın güneş çevresinde döndüğünü ve yıldızların milyonlarca ışık yılı uzakta olduğunu varsaymak işimize gelir. Ama ne fark eder? İkili bir gökbilim sistemi yaratmanın olanaksız olduğunu mu sanıyorsun? Yıldızlar isteğimize göre uzak ya da yakın olabilirler. Matematik bilgimizin yetersiz olduğunu düşünüyorsun. Çift düşünü unuttun mu? Winston olduğu yerde büzüldü. Ne söylerse söylesin O'Brien'in yanıtları altında eziliyordu. Ama yine de biliyordu, kendisinin doğru düşündüğünü biliyordu. Kafanın içindekiler dışında hiçbir şeyin var olmadığı savını çürütecek bir şeyler olmalıydı. Bunun bir aldatmaca olduğu çok önceleri kanıtlanmamış mıydı? Bunun şimdi hatırlamadığı bir adı vardı. Ona tepesinden bakarken O'Brien hafifçe gülümsedi. Metafizik konusunda yetenekli olmadığını sana söylemiştim. Bulmaya çalıştığın sözcük solipsizm. Ama yanılıyorsun. Bu solipsizm değil. Kolektif solipsizm diyebiliriz. Ama bu da farklıdır. Gerçekte tam tersi. Değişik bir sesle ekledi. Ama bunların hepsi konu dışı. Gerçek güç, gece gündüz uğrunda çalıştığımız iktidar, madde üzerinde egemenlik kurmak değil, insan üzerinde egemenlik kurmaktır. Durakladı ve yeniden bir öğretmenin yetenekli bir öğrencisiyle konuşması havasına sürdürdü konuşmasını. Bir insan başkası üstüne nasıl iktidar kurabilir? Winston düşündü. Ona acı çektirerek, dedi. Çok doğru. Ona acı çektirerek. Boyun eğmek yeterli değildir. Acı içinde olmadıkça onun kendi isteğine değil, senin isteğine uyduğunu nasıl bilebilirsin? İktidar acı çektirmek ve küçük düşürmek demektir. İktidar insanın kafasını parçalamak ve istenen biçimde bir araya getirmektir. Nasıl bir dünya yaratmaya çalıştığımızı anlamaya başlıyor musun? Yaşamanın amacını zevk kabul eden aptal ütopyacıların tam tersi bir yer. Korkunun, acının, işkencenin dünyası. Kendini geliştirdikçe daha da acımasızlaşan bir yer. Dünyamızdaki gelişme acıya doğru ilerleyen bir gelişme olacaktır. Eski uygarlıklar sevgi ve adalet üzerine kurulduklarını ileri sürerlerdi. Bizimki nefret üzerine kurulu. Bizim dünyamızda korku, kin ve övünmeden başka duygulara yer yok. Bunun dışında her şeyi yok edeceğiz. Her şeyi. Şimdiden. Devrimden önceki düşünce alışkanlıklarını parçalamaya başladık bile. Ana babayla çocuk, insanla insan, kadınla erkek arasındaki bağları kopardık. Kimse eşine ya da çocuğuna ya da arkadaşına güvenmiyor artık. Gelecekte eşler ve arkadaşlar da ortadan kalkacak. Çocuklar doğar doğmaz annelerinden alınacaklar. Yumurtanın kuluçkadan alınması gibi. Cinsel içgüdü ortadan kalkacak. Orgazmı ortadan kaldıracağız. Üreme, tayin kağıdını yenileme gibi yıllık bir formalite olacak. Nörologlarımız şu anda bu konu üzerinde çalışıyorlar. Partiye karşı olandan başka bağlılık bulunmayacak. Büyük biradere karşı duyulandan başka sevgi duyulmayacak. Bir düşmanın yenilgisine gülmekten başka kahkaha olmayacak. Sanat, edebiyat, bilim diye bir şey kalmayacak. Her şeye egemen olduğumuzda bilime gerek kalmayacak. Güzellikle çirkinlik arasında bir ayrım bulunmayacak. Merak ve yaşama sevinci ortadan kalkacak. Tüm zevkler parçalanacak. Ama şunu hiçbir zaman unutma ki Winston, günden güne büyüyen ve kurnazlaşan kendinden geçmiş iktidar hep var olacak. Her an zafer coşkunluğu ve zayıf bir düşmanın ezilmesi duyguları taşınacak. Geleceğin nasıl olacağını bilmek istiyorsan bir insanın yüzünü aralıksız çiğneyen bir çizme düşle. Winston'ın konuşmasını bekliyormuş gibi durakladı. Winston yatağının içinde büzülmeye çalışıyordu. Hiçbir şey söyleyemedi. Yüreği taş kesilmiş gibiydi. O'Brien konuşmasını sürdürdü. Şunu asla unutma. Her zaman üzerine basılacak bir yüz bulunacaktır. Partinin düşmanı olan çılgın biri olacak ve o hep aşağılanarak defalarca yenilecektir. Elimize düştüğünden bu yana yaşadıkların başkaları için de sürecek, daha da kötüleşecektir. Casusluklar, ihbarlar, tutuklanmalar, işkenceler, idamlar, ortadan kaybolmalar asla son bulmayacak. Parti güçlendikçe acımasızlaşacak, muhalefet zayıfladıkça despotluk güçlenecektir. Goldstein ve onun yolundan gidenler sonsuza dek var olacak. Her gün, her an yenilgiye uğrayacak, aşağılanacak, gülünç duruma düşürülecek ama hep yaşayacaklardır. Seninle 7 yıldır oynadığım bu oyun kuşaklar boyu yenilenecek, her seferinde daha da ustalaşacak. Doğru yoldan ayrılanlar burada acınma dilenecek, kendilerini yitirecek, acıyla bağıracak, ayaklarımıza kapanacaklar. İşte hazırlamakta olduğumuz dünya bu. Zaferle olduğu kadar dehşetle de dolu olan bir dünya olacak. Utkuların ve zaferlerin birbirini izleyeceği bir dünya. Görüyorum ki dünyanın nasıl olacağını anlamaya başladın. Sonunda anlamaktan öte kabullenecek ve onun bir parçası olacaksın. Winston konuşabilecek kadar kendine gelmişti. Bunu yapamazsınız, dedi zayıf bir sesle. Ne demek istiyorsun Winston? Betimlediğiniz dünyayı yaratamazsınız. Bu bir düş, olanaksız. Neden? Korku, nefret ve kötülük üstüne bir uygarlık kurmak olanaksızdır. Yaşamaz. Neden? Yaşayamaz, parçalanır, kendi kendini yok eder. Saçma. Nefretin sevgiden daha yorucu olduğu izlenimi var kafanda. Neden öyle olsun ki? Olsa bile ne fark eder? Diyelim ki biz daha çabuk yıpranıp daha çabuk tükenmeyi yeğliyoruz. Diyelim ki insan yaşam temposunu öylesine hızlandırdı ki 30'una gelen herkes yaşlılık bulamasına girecek duruma geliyor. Ne fark edecek ki? Bireyin ölümü son değildir. Parti ölümsüzdür. Winston her zamanki gibi umutsuzluğa sürüklendi. Tartışmayı sürdürürse O'Brien yeniden ibreyi yükseltebilirdi. Ama konuşmadan da duramadı. Elinde düştüğü bu dehşete karşı koyacak somut bir kanıt olmadığı halde karşı çıkmaya başladı. Bilmiyorum. Umurumda değil. Sonunda başarısız olacaksınız. Bir şey sizi yenecek. Hayata yenileceksiniz.